Ayrım 6. Bir gün David Nichols, sayfa 83. Dexter, Primrose tepesinde gömleğinin düğmeleri açık, elleri kafasının altında, yanında ısınmakta olan yarım şişe beyaz şarap, öğleden sonra güneşinde uyuyordu. Tepenin sıcaktan kavrulmuş sarı çimenleri, çoğu ofisinden çıkıp doğrudan buraya gelmiş, birbirleriyle konuşup şakalaşan genç profesyonellerle doluydu ve Dexter bunların hepsinin ortasında uzanmış televizyonu düşlüyordu. Profesyonel fotoğrafçı olma düşüncesi çok fazla mücadele etmeden terk edilmişti. Saygın bir amatör olduğunu biliyordu. Muhtemelen hep de öyle olacaktı ama bir Cartier-Bresson, bir Kappa ya da bir Brandt gibi istisna olmak emek harcamayı, geri çevrilmeyi ve mücadele etmeyi gerektiriyordu. Oysa mücadele etmenin ona uyacağından emin değildi. Diğer yanda televizyon onu hemen şimdi istiyordu. Bunu neden daha önce düşünmemişti? Büyürken evde her zaman bir televizyon olmuştu ama onu seyretmek bir tür erdemsizlikti sanki. Şimdi son 9 ayda birdenbire hayatına egemen hale gelmişti. Artık bir dönüşüm geçirmişti ve sonunda ait olduğu yeri bulmuş olduğunu hissediyordu. Ve hayır, televizyonda fotoğrafçılığın sanatsal ışıltısı ya da savaş bölgesinde haber yapmanın saygınlığı yoktu. Ama televizyon önemliydi. Televizyon gelecekti. İş başındaki demokrasi en kısa yoldan insanların hayatlarına dokunuyor, fikirleri şekillendiriyor, kışkırtıyor, eğlendiriyor, kimsenin okumadığı kitaplardan, kimsenin görmek istemediği oyunlardan daha fazla ilgi çekiyordu. Emma, muhafazakarların nesini sevdiğini söyleyebilirdi. Prensiplerden ziyade tarzlarıyla ilgili nedenler yüzünden de olsa, Dexter de onların meraklısı değildi. Ama görünen o ki medyayı allak bullak etmişlerdi. Yakın zamana kadar yayıncılık işi sıkıcı, saygın ve ağır bir iş olarak görülürdü. Çok fazla kurumsallaşmış, gri ve bürokratik, sakallı müebbetlikler, İyi niyetli ama başarısız tipler, çay tepsisi iten yaşlı nazik adamlarla dolu bir iş, devlet memurluğunun bir nevi gösteri kolu gibi. Öte yanda Red Light yapımcılık, yeni, genç, üretim araçlarını rah yanlısı, dinozorların elinden almaya çalışan özel sektöre ait bağımsız şirketlerin bir parçasıydı. Medyada para vardı. Bu, gelişmiş bilgisayar sistemleri ve tıka basa dolu buzdolaplarıyla donatılmış rengarenk açık ofislerden anlaşılıyordu. Bu dünyada yükselişi şimşek gibi olmuştu. Hindistan'da trende tanıştığı parlak, alegarson saçlı, incecik gözlüklü kadın onu önce ayakçı sonra araştırmacı olarak görevlendirmiş, şimdi de ona karışık canlı müzik ve stand-up gösterileriyle birlikte günümüzde gençliği gerçekten etkileyen konularda uyuşturucu, dans, müzik, polisin acımasızlığı, haberler veren UP41T adlı hafta sonu magazin programında yapımcı asistanlığı işini vermişti. Dexter, bu arada çirkin binaları değişik açılardan balık gözü mercekle çekerek bazı hareketli kısa filmler yaptı. Daha sonra kameranın önüne geçip konuştuğu bölümler de oldu. Yükseliyordu, uçuyordu ve anne babasını gururlandıracak her türlü imkanı varmış gibi görünüyordu. Televizyonda çalışıyorum demek bile ona haz veriyordu. Elinde video kasetleriyle dolu bir zarfla stüdyoya giderken Berwick Caddesi'nde kendisini seven insanlara selam vermek hoşuna gidiyordu. Sushi tabaklarını ve tekne partilerini, su soğutucusundan su içmeyi, kurye çağırmayı ve yayın 6 saniye gibi şeyler söylemeyi seviyordu. İçten içe en fiyakalı endüstrilerden biri olmasından ve gençliğe değer vermesinden hoşlanıyordu. Televizyonun bu yeni dünyasında bir konferans odasına girip de beyin fırtınası yapan 60'lık bir grup bulma şansı yoktu. Belli bir yaşa erişen televizyonculara ne olmuştu? Nereye gitmişlerdi? Umurunda değildi. Naomi gibi sert, hırslı, büyük şehre ait genç kadınların ağırlıkta olması ona uyardı. Kendinden kuşku duyduğu ender zamanlarda zeka eksikliğinin kendisini hayatta geri bırakabileceğinden endişe ediyordu ama burada güven, enerji ve hatta belirli ölçülerde kibrin önemli olduğu bir iş vardı. Bütün bu nitelikler avucunun içindeydi. Evet, akıllı olmalısın ama Emma gibi akıllı değil, sadece politik, açık gözlü ve hırslı. Belsiz park yakınındaki yeni dairesini seviyordu. Her şey koyu renkli ahşap ve metal karışımıydı. Bu Aziz Sweden gününde önünde uzanmış engin ve puslu Londra'yı da seviyordu ve bu heyecanını Emma ile paylaşmak, ona yeni imkanlar, yeni deneyimler, yeni sosyal çevreler sunmak istiyordu. Onun hayatı da kendisinkine benzesin istiyordu. Kim bilir, belki Naomi ile Emma arkadaş bile olabilirlerdi. Uykunun eşiğinde bu düşüncelerle avunurken yüzüne vuran bir gölgeyle uyandı. Tek gözünü açıp kısarak yukarı baktı. "Merhaba güzellik." Emma kalçasına sert bir tekme attı. "Ah!" Bunu bir daha asla ve asla yapma. Neyi yapmayayım? Ne olduğunu biliyorsun. Sanki hayvanat bahçesindeymişim de gülerek elindeki çubukla beni dürtüp gülüyor. Ben sana gülmüyordum. Gördüm seni. Sevgilinle üst üste oturmuş kıkır kıkır gülüyordunuz. O benim sevgilim değil de menüye gülüyorduk. Çalıştığım yere güldünüz. Öyle mi? Evet, çünkü ben orada çalışıyorum. Benim suratıma güldün. Asla ve asla. Öyle anlaşılıyor ama. Tamam, özür dilerim. İyi, bacaklarını altına toplayıp Dexter'ın yanına oturdu. Şimdi gömleğini kapat ve şarap şişesini bana ver. Ve gerçekten sevgilim değil o. Gömleğin alttan üç düğmesini ilikleyerek Emma'nın oltaya gelmesini bekledi. Bekledi olmayınca yeniden kışkırtmaya çalıştı. Arada bir yatıyoruz sadece, hepsi bu. Artık bir ilişki imkanı solmuş olduğundan Emma kendisini Dexter'ın umursamazlığına karşı duyarsızlaştırmaya çalışıyordu ve bugünlerde böyle bir söz ona acı vermiyordu. Sanki başının arkasına bir tenis topu çarpmıştı sadece, o kadar. İkiniz için de çok hoştur eminim. Şarabı plastik bir bardağa boşalttı. Peki sevgilin değilse ona ne demeliyim? Bilmem. Aşığım olabilir mi? Bu duygusal ilgi anlamına gelmiyor mu? Fetih'e ne dersin diye sırıttı. Fetih diyebilir miyim? Ya da kurban. Kurbanı sevdim. Emma birden sırt üstü yatıp parmaklarını beceriksizce pantolonun ceplerine soktu. Şunu geri alabilirsin. Düzgünce katlanmış 10 poundluk banknotu Dexter'ın göğsüne doğru fırlattı. Asla olmaz. Pekala olur. Bu senin. Dexter beni dinle. Arkadaşlarına bahşiş veremezsin. Bahşiş değil ki bu, hediye. Nakit para hediye değildir. Benim için bir şey almak istersen buna memnun olurum ama nakit paraya değil. Bu utanç verici. Dexter içini çekti. Parayı tekrar cebine tıkıştırdı. Özür dilerim. Tekrar. Güzel, dedi ve yanına uzandı. Hadi bakalım, bana her şeyi anlat. Dexter sırıtarak dirseğin üzerinde doğruldu. Hafta sonunda gala gecesindeydik. Gala gecesi, diye düşündü Emma. Gala gecelerine giden biri olmuştu. Onu ortalıkta dolaşırken gördüm ve merhaba, takıma hoş geldin demek için yanına gittim. Gayet resmi bir tavırla elimi uzattım, gülümsedi, göz kırptı. Elini başımın arkasına koyup beni kendine doğru çekti ve sesini alçaltarak devam etti. Beni öptü, tamam mı? Seni öptü, tamam mı? Dedi Emma. Başka bir tenis topu yemişti kafasına. Ve diliyle ağzımın içine bir şey bıraktı. Bu neydi? Dedim. Sadece göz kırptı ve anlarsın dedi. Bir sessizlik oldu. Fıstık mıydı? Hayır. Küçük kavrulmuş fıstık. Hayır, bir haptı. Nasıl? Tiktak gibi bir şey mi? Nefesin kötü kokuyor diye mi? Benim nefesim kötü. Bu hikayeyi daha önce anlatmamış mıydın? Hayır, o başka bir kızdı. Tenis topları artık hızla ve çok kuvvetli geliyorlardı. Aralarına kocaman bir kriket topu da karışmıştı. Emma uzandı ve dikkatini gökyüzüne verdi. Kadınların ağzından hap almaya bir son vermelisin Dex. Hiç sağlıklı değil. Üstelik tehlikeli. Bir gün bir siyanür kapsülü olabilir. Dexter güldü. Sonra ne olduğunu duymak istiyor musun? Emma parmağını çenesine koydu. İstiyor muyum? Hayır, sanmıyorum. Hayır, istemiyorum. Ama her halükarda, anlattı Dexter. Kulüplerin karanlık arka odaları, geç saatte yapılan telefon görüşmeleri, şafak vakti taksiyle gezilen şehir, sonsuz yiyebildiğin kadar ye büfeleri hakkında bildik hikayeler. Dexter'ın seks hayatı buydu ve Emma dinlememek, sadece ağzını seyretmek için büyük bir çaba harcadı. Hatırladığı kadarıyla hoş bir ağızdı bu ve eğer Nomi gibi korkusuz, cesur ve asimetrik saçlara sahip olabilseydi hemen uzanıp öpebilirdi onu. Ve o anda bugüne kadar hiç kimseyi öpmediğini fark etti. Asla bir öpüşmeyi o başlatmamıştı. Elbette öpülmüştü. Partilerde, sarhoş gençler tarafından, aniden ve oldukça sert bir şekilde. 3 hafta önce et dolabını paspaslarken Ian teşebbüs etmişti. O kadar şiddetle gelmişti ki Emma kendisine kafa atacağını sanmıştı. Hatta Dexter da uzun yıllar önce bir defasında öpmüştü. Şimdi öpücüğüne karşılık vermek çok mu garip olurdu? Şu anda bunu yaparsa ne olabilirdi? İnisiyatifi al, gözlüklerini çıkar, hala konuşurken kafasını tut ve öp onu. Öp onu. Nomi sabahın üçünde telefon edip bir taksiye atla hemen şimdi dedi. Emma tepedeki diğer insanlara bakmak için başını yana eğdi. Akşam güneşi solmaya başlıyor. 200 kadar mutlu, çekici genç insan frisbee oynuyor. Tek kullanımlık barbekülerini hazırlıyor. Akşam için planlar yapıyorlardı. Kendini bu insanlardan, onların ilginç kariyerlerinden, CD çalarlarından, dağ bisikletlerinden çok uzak hissediyordu. "Neden eve gelmiyorsun tatlım?" demişti annesi geçen gece telefonda. Odan hala duruyor. Hala hayatını anlatmakta olan Dexter'a dönüp baktı. Sonra onun omuzlarının üzerinden saldırgan bir şekilde öpüşen genç bir çifte baktı. 3 gün falan otel odasından çıkmadık. Özür dilerim, bir süre önce dinlemeyi bıraktım. Diyordum ki, sen de ne bulduğunu düşünüyorsun? Dexter soruyu anlamamış gibi omuz silkti. Benim karmaşık olduğumu söylüyor. Karmaşık, büyük bir kutudaki genç kadın oturup bacaklarındaki otları temizledi. İki parçalı yapboz gibisin sen. Sonra pantolonun paçasını biraz yukarı çekti. Şu bacaklara bak. Parmaklarının arasında bir parça kıl tuttu. 58 yaşında bir dağ yürüyüşçüsünün bacakları var bende. Gezginler Birliği'nin başkanı gibiyim. Ağda yap öyleyse kıllı Mary. Dexter. Her neyse muhteşem bacakların var. Uzanıp bacağını çimdikledi. Harikasın. Emma dirseğine vurunca tekrar yere devrildi. Bana kıllı Mary dediğine inanmıyorum. Arkasındaki çift hala öpüşüyordu. Şu ikisine bak. Gözünü dikme. Dexter omzunun üzerinden baktı. Onları duyabiliyorum. Bu mesafeden şapırtıları duyabiliyorum. Gözünü dikme dedim. Neden olmasın? Burası halka açık bir yer. Böyle bir şey yapmak için neden halka açık bir yere gidersin? Sanki bir doğa belgeseli. Belki aşk yaşıyorlar. Aşk böyle bir şey mi yani? Islak dudaklar ve sıyrılmış gömlekler. Bazen böyledir. Adam kafasının tamamını kadının ağzına sokmaya çalışıyor sanki. Dikkat etmezse çenesi çıkacak. Yine de halinden memnun. Dexter. Ama öyle. Ben sadece söylüyorum. Biliyor musun? Bazı insanlar sendeki bu sürekli cinsel birleşme halinde olma takıntısının biraz çılgınca olduğunu düşünseler de bazı insanlar da bunun biraz hüzünlü ve umutsuz bir durum olduğunu düşünebilirler. Tuhaf, kendimi hüzünlü ya da umutsuz hissetmiyorum. Kendini öyle hisseden Emma bir şey söylemedi. Dexter dirseğiyle dürttü. Ne yapmamız gerektiğini biliyor musun? Ben ve sen. Ne? Sırıttı. Birlikte E alacağız. E? E nedir? Diyerek boş boş baktı. Aa evet, sanırım bununla ilgili bir makale okumuştum. Hayal gördüren kimyasallarla başa çıkabileceğimi sanmıyorum. Bir defasında tip X'in kapağını açık unutmuştum da ayakkabılarım beni yemeye çalışıyor sanmıştım. Her halükarda tertemiz doğal bir demlenmeyi tercih ederim. Utangaçlıktan sıyrılmana yardım ediyor. Bu yüzden mi durmadan herkesle kucaklaşıyorsun? Belki eğlenirsin diye düşündüm sadece. Hepsi bu. Benim keyfim yerinde. Ne kadar eğlendiğimi tahmin edemezsin. Sırt üstü uzanıp gökyüzüne bakarken Dexter'ın kendisine baktığını hissedebiliyordu. Peki sen neler yapıyorsun? Dedi Dexter. Bir haber, bir hareket. Aa, beni bilirsin. Benim duygularım yoktur. Robotum ben. Ya da rahibe. Robot rahibe. Hayır, değilsin. Öyleymişsin gibi davranıyorsun ama değilsin. Aa, umurumda değil. Neredeyse seviyorum bunu. Yalnız yaşlanarak. 25'indesin em. Mavi çoraplı kadına dönüşmeyi. Blue Stocking kökeni 1750 yıllarda Elizabeth Montagu tarafından Londra'da açılan ve kağıt oyunları yerine edebi tartışmaların yer aldığı süslü gece kıyafetleri yerine basit giysilerle gidilen bir mekana dayanan, daha çok kadınlara yönelik kullanılan bilgili, kültürlü gibi anlamlara gelen ifade. Dexter mavi çoraplı kadının ne olduğundan emin değildi. Kafası çorap sözcüğüne takılmıştı. Emma konuşurken onun mavi çorap giydiğini getirdi gözünün önüne ve bunun ona yakışmadığını düşündü. Aslında çorap dediğin siyah olmalıydı ya da Naomi'nin bir kez giydiği gibi kırmızı. Sonunda mavi çorap sözcüğünün anlamını kaçırmış olabileceğine karar verdi. Bu türden erotik bir hayal Dexter'ın zihinsel enerjisini sarmalamışken belki de Emma'nın haklı olabileceğini, belki de olayların cinsel yönüne fazlaça kafa yorduğunu düşündü. Devamlı şu dangalak billboardlar, dergi kapakları, kırmızı sütyen askıları gözünün önündeydi. Yazın daha da beter oluyordu durum. Tabii ki kendini sürekli hapishaneden yeni çıkmış gibi hissetmesi doğal değildi. Dikkatini topla. Kime samimiyetle yaklaşsa yaklaştığı kişi bir sinir buhranına giriyordu. Arkada su savaşı yapmaya başlayan üç kıza bakacağına dikkatini bu konuya vermeliydi. Dikkatini topla, dikkatini topla. Düşüncelerini seks konusundan olabildiğince hızlı uzaklaştırmaya çalıştı. Şu heriften ne haber dedi. Hangi herif? İş yerindeki garson, bilgisayar kulübünün başkanına benzeyen. İyan mı? Ne olmuş ona? Neden İyan'la çıkmıyorsun? Kes sesini Dexter. İyan arkadaşım sadece. Şu şişeyi ver. Emma oturmuş, ısınıp şuruba dönmüş olan şarabı içerken genç adam onu seyretti. Duygusal olmadığı halde Dexter'ın sessizce oturup Emma Morley'i gülerken ya da bir hikaye anlatırken seyredebildiği zamanlar olurdu. Onun tanıdığı en harika insan olduğunu iliklerine kadar hissederdi. Bazen bunu yüksek sesle söylemeyi isterdi. Sözünü kesip sadece söylemeyi. Ama bu o zamanlardan biri değildi. Aksine Emma'nın ne kadar yorgun, üzgün ve soluk göründüğünü, yere baktığında çenesinin altında bir gıda oluşmaya başladığını düşündü. Bu çirkin gözlüklerin yerine neden lens takmıyordu? Artık öğrenci değildi ve kadife saç tokaları bunlarla kendine iyilik etmiyordu. Emma'nın gerçekten ihtiyacı olan şeyin birinin şefkatle elinden elinden tutup içindeki potansiyeli ortaya çıkarması olduğunu düşünüyordu Dexter. Bir an Emma'nın geçireceği inanılmaz seri değişimleri hayal etti. Evet, Emma'ya gerçekten daha fazla ilgi göstermeliydi ve etkisini hemen göstermeyecek olsa da bunu yapacaktı. Ama kısa vadede Emma'nın kendini daha iyi hissetmesi, moralini düzeltmesi, özgüvenini kazanması için yapabileceği bir şey yok muydu? Aklına bir fikir geldi ve Emma'nın eline uzandı. Biliyorsun Em, 40 yaşına geldiğinde hala bekar olursan seninle evlenirim. Gerçek bir tiksintiyle baktı ona Emma. Bu bir teklif mi Dex? Şimdi değil, ikimiz de ümitsiz kaldığımızda. Acı acı güldü. Ve seninle evlenmek isteyeceğimi sana düşündürten şey nedir? Ne de olsa bu çantada keklik sayılır. Emma başını ağır ağır salladı. Korkarım sıraya girmen gerekecek. Et dolabını temizlerken arkadaşım İyan da tam olarak aynı şeyi söyledi. Ama o bana 35'ime kadar süre tanıdı. Peki İyan'a itirazım yok ama bence fazladan 5 yıl beklemelisin. Hiçbir şey beklemeyeceğim. Nasılsa asla evlenmeyeceğim. Nereden biliyorsun? Emma omzunu silkti. Yaşlı, bilge bir çingene söylemişti bana. Sanırım politik nedenlerle evliliğe karşısın. Sadece bana göre değil, hepsi bu. Seni şimdiden görebiliyorum. Uzun, beyaz bir elbise, nedimeler, küçük hizmetkar çocuklar, mavi jartiyer. Jartiyer. Aklı bu sözcüğe balığın oltaya takılması gibi takılmıştı. Doğrusunu söylemek gerekirse hayatta ilişkilerden daha önemli şeyler olduğunu düşünüyorum. Ne gibi? Kariyerini mi kastediyorsun? Emma sert bir bakış fırlattı. Özür dilerim. Kararmaya başlayan gökyüzüne döndüler birlikte. Bir süre sonra Emma konuştu. Aslında eğer bilmen gerekiyorsa kariyerim bugün bir parça yükselmeye başladı. Kovuldun mu? Terfi ettim. Genç kadın gülmeye başladı. Müdürlük teklif edildi. Dexter çabucak doğrularak oturdu. Orada mı? Orayı batırmalısın. Neden batırmalıymışım orayı? Restoran işinde bir sorun yok. Em, dişlerinle kazarak uranyum arayabilirsin ve sen mutlu olduğun sürece hoş olabilir bu. Ama sen bu işten nefret ediyorsun. Her anından nefret ediyorsun. Öyle mi? Çoğu insan işinden nefret eder. Bunun nedeni adının iş olması. Ben işimi seviyorum. Hepimiz medyada çalışamayız değil mi? Kendi sesinin alaycı ve buz gibi tonundan nefret etti. Daha kötüsü gözlerinin arka tarafında şekillenmeye başlayan sıcak, anlamsız gözyaşlarını fark edebiliyordu. Hey, belki sana bir iş ayarlayabilirim. Emma güldü. Ne işi? Benimle birlikte Red Light yapımcılıkta. Bu fikre ısınmaya başlamıştı. Araştırmacı olarak, ayakçı olarak başlayabilirsin. Maaşsızdır ama... Dexter, teşekkür ederim ama medyada çalışmak istemiyorum. Bugünlerde herkesin medyada çalışmak için can attığının sanıldığını biliyorum. Sanki medyada çalışmak dünyanın en iyi işiymiş gibi. Sesin isterik çıkıyor diye düşündü. Kıskanç ve isterik. Aslına bakarsan ben medyanın ne olduğunu bile bilmiyorum. Konuşmayı kes, sakinleş. Yani sizler bütün gün ortalıkta dikilip, şişe sularınızı içip, haplarınızı alıp fotokopi çektirmekten başka ne iş yapıyorsunuz? Hey, bu çok ağır bir iş, em. Demek istiyorum ki insanlar şu kahrolası medyaya gösterdikleri saygıyı, ne bileyim, hemşireliğe, sosyal hizmetler ya da öğretmenliğe. Öğretmen ol öyleyse, şahane bir öğretmen olursun. Tahtaya, arkadaşıma kariyer tavsiyesinde bulunmayacağım, yazmanı istiyorum. Artık çok yüksek sesle konuşuyor, neredeyse bağırıyordu ve bunu uzun bir sessizlik izledi. Neden böyle oluyordu? Dexter sadece yardım etmek istiyordu. Bu dostluktan ne çıkar olabilirdi ki? Şimdi kalkıp gitmeliydi. Yapması gereken buydu. Aynı anda birbirlerine dönerek baktılar. Özür dilerim, dedi Dexter. Hayır, ben özür dilerim. Sen niçin özür diliyorsun? Böyle, yaşlı çılgın bir inek gibi vır vır ettiğim için. Özür dilerim, yorgunum, kötü günümdeyim bu kadar. Sıkıcı olduğum için özür dilerim. Sıkıcı değilsin. Öyleyim Dex. Tanrım, yemin ederim kendim bile sıkıyorum. Neyse, beni sıkmıyorsun, elini tuttu. Beni asla sıkamazsın, sen milyonda birsin Em. Üçte bir bile değilim. Dexter ayağına bir tekme attı. Em, ne? Sadece dinle, çeneni kapa ve dinle, tamam mı? Bir an birbirlerine baktılar. Dexter bir kez daha yere uzandı. Biraz sonra Emma da onu takip etti ve yattığı anda Dexter'ın kolunu omzunun altına uzatmış olduğunu fark etti. Rahatsız geçen sessiz bir andan sonra Emma ona doğru dönerek kıvrıldı. Dexter omzuna sardı, kolunu biraz daha sıkarak konuşmaya başladı. Anlayamadım ne biliyor musun? Yanında her zaman ne kadar akıllı, ne kadar zeki, ne kadar eğlenceli ve yetenekli olduğunu söyleyen insanlar oldu. Ben yıllardır durmadan söylüyorum. Neden buna inanmıyorsun? Bunca insanın bu zırvaları neden söylediğini düşünüyorsun? Herkes aralarında anlaşıp sana komplo mu kuruyor sence? Emma onu susturmak, belki de ağlamamak için başını Dexter'ın omzuna bastırdı. Çok tatlısın ama şimdi gitmem gerek. Hayır, biraz daha kal, bir şişe daha alırız. Nomi bir yerlerde beklemiyor mu seni? O küçük ağız ilaçlarla büzüşmüştür. Yanaklarını şişirdi, Dexter güldü ve kendini biraz daha iyi hissetmeye başladı Emma. Bir süre daha orada oturdular. Sonra içki satılan bir dükkana gittiler. Şarap içip koca bir paket pahalı cips yiyerek güneşin şehrin üzerinde batışını seyretmek için tepeye geri döndüler. Regent's Park hayvanat bahçesinden tuhaf hayvan sesleri duyuluyordu. Sonunda tepede bir tek onlar kaldılar. Eve gitmeliyim dedi Emma biraz sarhoş ayağa kalktı. İstersen bende kalabilirsin. Eve gidiş yolunu düşündü Emma. Kuzey hattı metrosunu, N38 numaralı otobüsün üst katını, sonra akıl almaz biçimde soğan kokan o daireye giden uzun ve tehlikeli yolu düşündü. Nihayet eve ulaştığında muhakkak kaloriferler açık ve tillik kilik, üzerinde bornozuyla kertenkele gibi radyatöre yapışmış kavanozdan pesto yiyor olacaktı. Çedar peynirin üzerinde diş izleri, televizyonda saçma sapan bir şeyler olacaktı ve eve gitmek istemiyordu. Ödünç diş fırçası ister misin dedi Dexter düşüncelerini okumuş gibi kanepede uyumak. Sarhoş ve kafası karışmış halde başı dönerken Dexter'ın gıcırtılı açılır deri kanepesinde bir gece geçirmeyi hayal etti. Sonra hayatın yeterince karmaşık olduğuna karar verdi. Kesin bir karar verdi. Bugünlerde hemen her gün verdiği kararlardan birini. Artık kimsede yatıya kalmak yok. Artık şiir yazmak yok. Artık boşa vakit harcamak yok. Hayatına çekidüzen vermenin zamanı. Yeniden başlamanın zamanı. 6. ayrımın sonu sayfa 98.